Ayrım 4, Yüz Karısı Orhan Kemal, sayfa 31. Vefada birbirini kesen daracık, eğri büğrü sokakların birinin ta dibinde, yıkıldım yıkılacak iki göz odadan birinde oturuyordu. Sokağa bakan yan yana iki pencerenin yer yer kırık camları gazete kağıtlarıyla yamalıydı. Döşeme tahtaları kırık, çatlak, tavandan boyuna toprak dökülüyordu. Fareler bir baştan bir başa koşuştukça. Yerde kilim filan şöyle dursun, adi iplik, çuval bile yoktu. Oturulup kalkıldıkça kötü kötü gıcırdayan tahta sederin üzerinde pide gibi incecik bir yatak, kirden muşambaya dönmüş yastık, yatak yüzü ve yorgan. Duvarda camı boydan boya çatlak bir ayna asılıydı. Kirli, tozlu, sabun lekeleri içindeydi. 50 kuruşluk adi tıraş sabunu, tüyleri iyice dökülmüş fırça, paslı tıraş makinesi. Jiletleri bile paslı paslıydı. Haftada bir iki onları kalın camlı su bardağında uzun uzun biledikten sonra kullanır, tıraş sonunda da yüzü yer yer çizilerek kan içinde kalırdı. Lapa lapa karların savrulduğu, fırtınaların aç kurtlar gibi uluyarak kendini İstanbul'a kaldırıp vurduğu müthiş geceler ille de 15'inden sonra ayın. Büsbütün ümitsizleşen soğuk oda, sabahlara kadar titreyiş, gazete kağıdıyla pek pek bir kilocuk gelmiş kömürün yarım gaz tenekesi içinde yanıp birkaç saat içinde eriyip küle kesiliverişi. Suda ıslatılıp yenilen kuru ekmekler. Kıçı yer yer delinmiş, laciverdi morarmış pantolon. Omuzları kirden yağ bağlamış, ışıl ışıl ceket. Kirden muşambaya dönmüş trench coat. Bütün bunlara insanüstü bir irade gücüyle katlanıyordu. Geçecekti bu sıkıntılı günler. O da başkaları gibi günün birinde bolluğa kavuşacaktı. Nasıl olacaktı bu? Bilmiyordu henüz. Hiçbir şey bilmiyordu. Bildiği tek şey her ne pahasına olursa olsun fakülteyi bitirmek, cebine diplomasını koymak, ihtisasını yapıp memleketinin yolunu tutmaktı. Yaz tatillerinde memleketine dönmeyişi, kılık kıyafetini dosta düşmana göstermemek içindi. Üzerinde kirden rengini atmış, laciverti yıllar yılı mora çalmış kostümünü, yakaları iyice tiftiklenmiş gömleklerini, yenleri patlak, topuğu erimiş pabuçlarını mı gösterecekti gidip? Kalın siyah çerçeveli gözlüğünün gerisinde hafifçe miyop gözlerini kırpıştıra kırpıştıra kitaplarına gömülüyor, arkadaşları sağda solda kadın kız peşinde koşarlarken o, kocaman kocaman kitaplarının başından ayrılmıyordu çokluk. Yaz günleri şurada burada bulduğu işlerde çalışmaktan kazandığı paraların üstüne düğümler atıyor, günlerini çay simitle geçiriyordu. Çokluk da Beyazıt Camii'nin arkasındaki ulu kestanenin altında en kıyı masalardan birine kapağı atıyor, önünde kitabı. Dünya yıkılsın umrunda değil. Okuyor, okuyordu. Günün birinde memleketine gittiği zaman halli mallı koca göbeklilerin nasıl itibar edeceklerini, doktor bey, doktor bey diye çevresine alacaklarını hazla düşünüyordu. Güzellik karın doyurmayacağı için bu koca göbeklilerden en zengininin isterse yüzüne bakılmayacak kadar çirkin, isterse birkaç kocadan dul kalmış olsun, kızları mı, yeğenleri mi, ne olursa olsun alacak, hızla yükselmenin yoluna bakacaktı. Babası, annesi, kardeşleri. Evet, onları da düşünecekti elbette ama ilk önce kendisi. Can her şeyden önce gelirdi. Zengin birinin kızıyla evlenip de tabelasını, o da başkaları gibi Abidinpaşa Caddesi'ne sarkıttı mı, dünyalar onun olacaktı. Üne, paraya erebilmek için yapmayacağı yoktu. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, hiç kimseye acımayacaktı. Ona acıyan var mıydı? Bu şimdi sabahlara kadar titrediği fakir odanın pencereleri önünden gelip geçen toklar, değil kapısını çalmak, dönüp bakmıyordu bile. O da böyle olacaktı yarın. Bütün sıkıntılara katlanarak çalışıyor, didiniyor, dayanılmaz günlere dayanıyordu. Sonunda elbette bolluğun pembe günlerine kavuşacak, kavuşunca da ona tırnaklarını sımsıkı geçirecekti. Günler bu türlü hayallerle gelip gelip geçiyordu. Böyle günlerden bir günün sabahı, kapının önünde demir tekerlekli bir yük arabasının durduğunu duydu. Tuhaftı. Bu sokak, bu daracık çıkmaz sokakta yük arabasının işi neydi? Yatağından kalktı. Gazete kağıtlarıyla yamalı pencereye gitti. Dışarı baktı. Gerçekten de bir yük arabası. Elinde zarif bir kuş kafesiyle iri burunlu kupkuru bir ihtiyar. Yanında da... Evet, yanında da sade, siyah mantosu içinde siyah başörtülü bir genç kız. Ufacık burnuyla kız öylesine masum bakışlı, öylesine akçapakçaydı ki fakir tıp öğrencisi adeta çarpıldı bir anda. Hemen pencereden çekildi. Acele acele pantolonunu bacağına çekti. Trenç kotunu sırtına alıp kapıya çıktı. Elinde kuş kafesi bulunan ihtiyar, "Selam," dedi. Hafifçe gülümseyerek sarhoş sarhoş bakıyordu. Tıp öğrencisi onun durmadan içen bir alkolik olduğunu hemen anlamıştı. İhtiyarın selamını onun üslubuyla aldı. "Aleyküm selam. Bu odaya mı taşındınız?" Elindeki kuş kafesini kaldırıma bırakan ihtiyar, "Bizden önce bir başkası gelip tünemediyse." Tıp öğrencisinin gözleri akçapakça kızda güldü. Kız da güldü ama masumluktan başka, çok ıstırap çekmiş, çok ağlamış, yalnız insanların gülüşüyle. Babası, "Haydi kızım," dedi. "Biz de tüneyelim. Gir bak bakalım kümesimizi beğenecek misin?" Arabacı eşyaların bağlandığı ipi çözerken arabanın bir kıyısına sıkışmış şarap şişesini aldı. Tepesine dikti. Dünya umrunda değildi. Kızı fakir öğrenciyle içeri girmişti. Odayı birlikte görecekler, konuşacaklar, kim bilir belki de ahbaplık tohumlarını atacaklardı. Umrunda değildi adamın. Geçen yıl daha çok da kahrından ölüp giden karısına karşı da böyleydi. Bütün gün balon satar, kundura boyacılığı yapar, iş bulursa duvar örer, hangisi olursa olsun fabrikada çalışır, musluk, ayakkabı tamir eder, kese kağıdı yapar. Velhasıl delinmedik kabağa girerdi yolsuz kaldığı zamanlar. Girer, üçün beşin yoluna bakar, paralandı mı da bütün paralarını bitirinceye kadar meyhaneye sererdi postu. Eli inadına açıktı. Meyhaneciler bilirlerdi paralı olup olmadığını. Paralıysam, daha önce ayaküstü biraz bir şeyler parlattıysam, boğaz vapurları gibi ta uzaklardan gelen neşeli sesini duyarlardı. "Geliyor bizim yandan çarklı," derlerdi. Gelirdi. Gelirken de peşinde bir alay yolsuzla gelir, kirli masalardan birine çöküp, "Doldur, apostol," derdi. "Ne bakıyorsun? Mangır mı? Al sana mangır." Bütün parasını iç cebinden kirli paçavra tomarı gibi çıkarıp meyhanecinin tezgahına fırlatırdı. "Bana ve arkadaşlarıma içki ver, meze ver, ne verirsen ver. Yeter ki vermemezlik etme." Aslında ne meyhaneci ne de başkaları aykırı bakmamış, İçki ya da meze verip vermemekten söz açmamışlardır. Açmamışlardır ama yandan çarklının zagonu budur. Fiyakayla gelecek, mangırlarını meyhaneciye fırlatacak, günlerdir yarım bardak şarap, bir porsiyon sosisse hasret, fakir fukarayı toplayarak içebildikleri kadar içecekler, yiyebildikleri kadar yiyecekler, sonra para bitecek. Meyhaneci kesecek postayı. Fakir fukara, ufaktan ufaktan voltasını alacak. Yandan çarklı, kıpkırmızı burnuyla gülümseyerek evinin yolunu tutacak. Tutacak ya, karı ateşler içinde sayıklamakta, kızı anasının başucunda ağlamakta, sabahleyin doktorun hasta kadın için yazdığı, hiç vakit geçirmeden yaptırılmasını sıkı sıkı tembihlediği reçete, siyah gocuğun cebinde unutulmuştur. Ne çıkar? Ufak iştir bunlar. Dünyaya hasta reçetesi yaptırıp hasta bakıcılık etmek için gelmemiştir ki yandan çarklı. Bir koşu atıdır o. Koşacak, koşacak, koşacak. Yoruluncaya, yorulup bir kenara devrilinceye kadar. Hayat herkesin katıldığı başsız sonsuz bir koşudur. Bacakları kuvvetli, soluğu bol olan kazanır. Ama sonu yoktur gene de. Bacakların dilediği kadar kuvvetli, soluğun istediği kadar çok olsun. Günün birinde hem bacakların yorulacak hem de soluğun tükenecek. Tükendi de yıkıldın mı yum gözlerini. Ne doktor ne ilaç. Doktor da ilaç da teselliden başka bir şey değildir. Avuntu. Avuntuyaysa yandan çarklının karnı toktur. Tamam mı arabacı güzeli? Karı kuru arabacı isli isli güldü. Tamam yandan çarklı. Haydi öyleyse yükle bakalım sırtıma. Tam yüklenecekti, aklına bir şey gelmiş gibi durdu. Boş odasına tüneyeceği evin kanadı açık karanlık boşluğuna baktı. Kapıya gitti. İçeriye doğru seslendi. Masume, kızım. Genç kız fakir tıp öğrencisiyle odanın ortasında durmuş, tavanın yer yer çatlaklarına, kırık döşeme tahtalarına, kirli duvarlarına bakıyordu sıkıntıyla. Bundan önce oturdukları yerde buradan farklı değildi ilk taşındıkları sıra ama yıllar yılı bir erkek gibi elinde keser, çekiç çakmış, duvarları badana etmiş, silmiş süpürmüş, insanların oturabileceği bir barınak haline getirmişti. Babasının sesi sıkıntısından çekti aldık sanki. Efendim dedi. Eşyaları getireyim mi? Koştu. Ben sana söylemiştim baba. Önce gidip görelim, temizleyelim, sonra taşınalım diye. Çok harap, çok da pis. Yandan çarklı. Adam sende dedi. Eski harap, kirli, temiz. Dallandırma. Şimdilik tüneyelim hele. Öyle değil mi delikanlı? Kalın siyah çerçeveli gözlüğü gerisinde çıkık elmacık kemikleriyle yeşil yeşil gülen tıp öğrencisi, ''Ben kızınızdan yanayım.'' dedi. Yandan çarkla bir kahkaha attı. ''Kayortaya bak. Tabii kızımdan yana olacaksın. Benden yana olacak değilsin ya.'' Masume'nin ince siyah kaşları çatılı vermişti. ''Baba!'' Yandan çarkla aldırmadı. İpleri çözülmüş arabada yüklü eşyaları arabacı ile birlikte önce yere indirdi. Sonra da içeri taşıyıp acı acı rutubet kokan taşlığa yığdı. Askerci bir selam verdikten sonra ''Benim işler buraya kadar komutanım.'' dedi. Masumenin sanki 40-50 yıldır sırtı sıra kahır çekmek, hiç gülünmemekten asık yüzü babasına düşünceli düşünceli baktı. ''İyi ya.'' Arkasına bakmamacasına, evden sanki kaçarcasına çekilip giden babasını unutuveren genç kız, mantosunu çıkarıp duvardaki bir çiviye astı. Kollarını dirseklerine kadar sıvadı, çoraplarını çıkarıp mantosunun ceplerine yerleştirdi. Ayaklarına takunyaları giydi, eşyalarıyla birlikte gelen su kovasını kaptı. ''Çeşme yakında mı?'' Odasının kapısında durmuş hamarat genç kıza hayranlıkla bakmakta olan tıp öğrencisi, ''Evet.'' dedi. Sokağın başında. Verin ben taşıyayım. Genç kız memnun olmakla beraber gene de aa dedi. Fırladı. Fakir tıp öğrencisi genç kızın aa'sına aldırış etmemenin uygun düşeceğine inandığı için ikinci seferden sonra kovayı kaptı, taşımaya başladı. Bu yardım iki genci birbirine birden yaklaştırmıştı. Genç kızın gıcır gıcır sildiği odanın kapısı önünde duran bakırlayan dolduktan sonra konuşmaya başladılar. Kimseniz yok mu sizin? Benim mi? Var. Neredeler? Adana'dalar. Siz burada yalnız ne yapıyorsunuz? Okuyorum. Hangi mektepte? Tıp fakültesinde. Genç kızın gözleri büyüdü. Deminden beri eve, mahalleye, şuna buna dair konuştuğu halde pek öyle önem vermediği genç adamın tıp fakültesi öğrencisi oluşunu yadırgamıştı. Rastgele bir küçük adam sanmıştı oysa. Demek tıp öğrencisiydi. Ve bütün fakir görünüşüne rağmen günün birinde o da bir doktor olacak, kim bilir belki de Beyoğlu'ndakiler gibi kocaman bir apartmana yerleşecekti. Kendi işlerinizi kendiniz mi görüyorsunuz? Güldü. Başka çare var mı? Doğru. Ayaklarının altında ıslak bez, tahtaları gıcır gıcır öttürerek siliyordu. Onunla komşuluk edeceklerdi. Yan yana odalar. Alışkındı böyle çeşit çeşit insanlarla komşuluk etmeye. Bundan önce, daha önceki evlerde de böyle. Gece gündüz içip naralar atan, insana kötü kötü bakan nice niceleriyle komşuluk etmiş ama hiçbirine meyil vermemişti. Annesinin sağlığında, tuvalet duvarlarında ayıp resimler yapılan kocaman evin odalarından birinde kiracılık ettikleri sıralar. Üst yanını düşünmeye kalmadı, genç adam sordu. ''Anneniz yok mu?'' Genç kız içine çekti. Yok. Ne oldu? Öldü. Genç adam sorduğuna pişman, düzeltmeye çalıştı. Affedersiniz. Üzdüm sizi. Ben üzülmeye alışkınım. Fakat çok severdim annemi. Her evlat annesini çok sever elbet ama benimki başka evlatlardan biraz fazlaydı galiba. Ah anneciğim, ah! Yaşaran gözlerini elinin tersiyle sildi. Sonra su kovasını aldı. Tekrar çeşmeye gitti. Bu herhalde gözyaşlarını genç adamdan saklamak için olacaktı. Genç adam kapının yanında onu düşünüyordu. Ne güvenilecek bir iş olurdu ya. Nur topu gibi çocuklar doğurur, insanın sıkıntılarında arkadaşlık eder, vardan yoktan anlardı. Anlardı ya, o kadar. Yıllar yılı kafasında yaşayan çirkin ama zengin kızın yerini tutamazdı ki. Odasına çekildi, çabucak giyindi. Çıkarken "Allah kolaylık versin," dedi. "Teşekkür ederim." Genç adam çıktı gitti. Genç kız şimdi kendini daha rahat hissetmekle beraber gidişine de üzülmemiş değildi. Kalın siyah çerçeveli gözlüğü gerisinde zayıf, hatta bir hayli çirkin, ufak tefek biri olmasa da iri yarı, küstah bakışlı, bakışlarıyla maksadını açıklayanlardan olsa değil tıp öğrencisi. Kim olursa olsun böyle rahat konuşmaz, takınırdı ama bundan nedense hiçbir zarar gelmeyeceğine inanmıştı. Merakla genç adamın penceresine gitti. Kapıyı kilitlememiş şöyle bir çekmişti. İstese kanadı iter, aralanan kapıdan bakardı. İstemedi. Yer yer gazete kağıtlarıyla yamalı, kirli camlardan içeri baktı. Yaygısız döşemeleri, badanasız kirli duvarları, kirli yatak yorganıyla pek yoksul bir odaydı. Demek genç öğrenci çok fakirdi. Bu ona karşı duyduğu yakınlığı daha da arttırdı. Az önceki ihtiyatlı hareketinden sıyrılıp odasına girdi. Yatağı öylecene duruyordu. Pisti, kir içindeydi ama aldırmadı, düzeltti. Bir kenardaki kitapları da darmadağındı. Onları da düzeltti. Camların kirine gelince temiz bir bezle silinirse pekala temizlenirdi. Kendi işini bıraktı, temiz bir bezi ıslatıp geldi. Kirli camları çabucak sildi. Camlar silinince oda biraz daha aydınlanmıştı. Yerlere kaldırılıp atılmış kirli iç çamaşırlarını topladı, odayı süpürdü, boydan boya kırık aynayı sildi. Sonra geri çekilip şöyle bir baktı eserine. Eskisiyle kıyaslanamayacak şekilde düzene girdi oda. Gelip de bunu görünce ne derdi acaba? Kızar mıydı? Kızmazdı herhalde. Kızmaz. Gösterilen ilgiden memnun olur, bunu belki de bir yakınlaşma sayardı. Aklına birden kötü bir ihtimal geldi. Ya fenaya yorarsa? Ya onun gözüne girmek, işin evlenmeye vardırılması için kurs ayarsa? Evet, bu kalın siyah çerçeveli gözlüklü gençle evlenmek isterdi ama teklifin ondan gelmesi şartıyla. Sonra ne tuhaf, şimdiye kadar hiç olmayan bir şey. Bir iki saat içinde neler de düşünüyordu. Ayıptı, çok ayıptı hem de. Kapıyı çekip çıktı. Gerçekten de ayıptı. Hani şu delikanlıları baştan çıkarmak için çabalayan bir takım kızlar gibi. Nasıl da iğrenirdi böyle şeylerden oysa. Tekrar tahtaları silmeye koyuldu. Öğleye kadar tahtaların silinmesi bitmiş, kurumaya bırakılmış, kurumuş, eski yer yer yamalı ama tertemiz kilimler yayılmış, birlikte getirilen tahta sedirle divan uygun yerlere konulup yataklar serilmişti üzerlerine. Sonra çevresinde kocaman başlı bir kara kedinin dolanıp durduğu kuş kafesi dikkatine çarpmış, kedi kovulmuş, kafes odaya alınıp duvardaki bir çiviye asılmıştı. Annesi zamanından kaldığı için bu kuşu da kafesi de çok seviyordu. Kirli suyunu değiştirdi. Taze yem koyarken kapıda bir kadın sesi. Kiracı hanım, huu! Koştu. Buyurun efendim. Yaşlıca ama her halinden neşe, sağlık akan bir kadın. Efendiler nikahını kıysın, yerleştiniz mi? Bu hiç tanımadığı şakacı kadını birden öylesine sevmişti ki. Yerleştik teyzecim, dedi. Buyurun. Kadın adımını içeri besmele ile attı. Bir acı kahveni içerim yavrum. Canın sağ olsun teyzecim, bir değil iki için. Odaya buyur etti. Yaşlıca kadın geçti sedire oturdu. Masume başladı diller dökmeye. Affedersiniz teyzecim, çok affedersiniz. Daha perdeleri bile takmadım. İnşallah bir daha sefere. İnşallah kızım, inşallah. Ben şurada yakında oturuyorum. Gördüm pencereden seni. Hamarat halin pek hoşuma gitti de. Eksik olmayın. Sabahleyin birlikte geldiğiniz ihtiyar neyin oluyor? Babam. İçici mi? Akşamları çekici mi? Masumi babasını her ne kadar kötülememek için işi dallandırmadıysa da kadın anladı. Ah, ah yavrum, ah. Akşamcıdan çok çektim ben de. Benim kocam da akşamcıydı. Hem de 24 saat ayrılmamacasına içerdi. Size bir kahve yapayım teyze. Çabucak küçük ispirit oluğu yaktı. Teknik cezveyi oturttu üstüne. Komşu kadın çokluk olduğu gibi gene kocasından tutturmuştu. Neler çektim yavrum, ah neler çektim bilemezsin. İçer içer sokaklarda sızar da küfeyle getirirlerdi eve. Eve gelir, yatağa leş gibi atar kendini sabaha kadar içi dışına çıka çıka. Masume, tıpkı babam diye geçirdi. Babası da böyle, içer içer, arada küfeyle gelir, atar kendini yatağa, sabaha kadar pis pis horlardı. İlle de midesini bozduğu zamanlar, kusmaktan içi dışına çıkardı. Ama ne de olsa erkekti. Her şeyine razıydım. Alışmıştım da. Allah bunu bile çok gördü, bana da ortalarda kaldım. Babasının hık demiş burnundan düşmüş bir oğlum var. Taksi şoförü. O da babası gibi içer içer. Ne zaman elinde avucunda kalmayacak, aklı başına gelir. Haydi bakalım ev. Ben dul, fakir bir kadınım. Ara sıra getirip verse 3-5 lira, niteliksiz kaldı mı gelir alır. Tıpkı babası gibiydi. Masume de öyle. Naylon çorapların kaçan tellerini çekmeye yarayan iğnesiyle kazandığı paraları çokluk babası alırdı elinden ama çokluk da bol bol verirdi. Komşuya pişirdiği kahveyi fincana boşaltırken babasının sesi. Nerede benim kızım? Hani benim biricik yavrum? Komşu katın toplanmaya filan lüzum görmedi. Baban geliyor. Masume koştu. Babasını kapıdan karşılayıp geri çevirmek isteyecekti. Babacığım, aman babacığım, misafir var. İhtiyar gene çekmişti kafayı. Çakır keyifti. Varsa var be yavrum. Benden kaçacak değil ya. Komşunun sesi. Aa, tabii. Ne var kaçacak? İhtiyar keyifli keyifli güldü. Duydun mu? Bayılırım harbi misafire. Odaya yürüdü, kapıda durdu. Bayılırım harbi misafire dedim. Komşu bir kahkaha attı. Ben de komşum, ben de. Deme be. Dedim gitti. Gel buyur. Yandan çarklı içeri girdi. Kadının oturduğu sedirin bir ucuna kendini bıraktı. Ben içiciyim komşum. Benim kusuruma bakmayacaksınız. Gece gelirim eve, gündüz gelirim. Kafam esti mi, eli kulağa atar, patlatırım gazeli türküyü. Kimseye zararım dokunmaz. Kafa dengimi de buldun mu, benden iyi komşuyu çamla çırayla arasanız bulamazsınız. Hay sen çok yaşa, e mi? Tıpkı benim rahmetliye benziyorsunuz. Benim rahmetli de. Demek yalnızsınız şimdi. Yalnız gibi bir şey. Yalnızlık Allah'a mahsus be komşum. Masume patavatsız babasının gene pot üstüne pot kıracağını bildiği için lafını kesti. Kahve içecek misin baba? Tabii evladım. Güzel komşumla şöyle karşılıklı. Kadın sözde utanmış gibi başını hafifçe yana çevirdi. 40'ı aşkındı ama 50'sinde yoktu. Hatta yakın bile değildi. Bıngıl bıngıl. Ensesine kayan siyah başörtüsünü tekrardan başına örtmeye lüzum görmemişti. Kurt ihtiyarın güzel komşumla sözü de pek hoşuna gittiği için adama istekle bakıyordu. Az sonra genç tıp öğrencisi eve geldiğinde onları koyu bir muhabbet içinde buldu. Bakıyorum tünemişsiniz amca. Vay dedi yandan çarklı. Geldin ha? 40 yıllık ahbapmışlar gibi kaynaşıvermişlerdi. Doğrusu odanız çok iç açıcı olmuş. Yandan çarklı gururla. Elbette dedi. Benim kızım dünyanın en evcimen kızıdır. Ne mutlu ona koca olacak erkeğe. Masume utançtan kıpkırmızı dışarı kaçtı. Ne patavatsızdı şu babası ya Rabbi. Bin kere söylerdi böyle şakaları sevmediğini. Annesine çekmişti o. Mahzundu. Şakanın ölçüsü olmasını isterdi. Genç tıplı olmasa hadi neyse diyecekti. O vardı. Belki de kendisine laf çakıldığını sanacaktı. Kanatları artlarına kadar açık sokak kapısında postacı. Posta! Komşu! Mektup mu? Kime? Bay Ahmet! Genç tıplı da duymuştu. Bana galiba. Genç kız mavi zarfı uzattı. Gözünüz aydın. Aldı yırtarken, teşekkür ederim dedi. Annemlerden. Masumi oradan savuşup gitmeliydi ya, gidemiyordu. Genç adamın mektubu sıkıntıyla okuyuşuna takılmıştı. Ne vardı? Canı niye sıkılmıştı? Yoksa can sıkacak kötü bir haber mi almıştı? Genç adam okuyup bitirdikten sonra gözlerini genç kıza kaldırdı. Haberler kötü dedi. Masume'nin aklı gitti. Kötü mü? Niçin? Kardeşimin ayağı kırılmış topta. Ya vah vah. Futbol, futbol, futbol. Aklını futbol almış haylazın. Okumadı. Hep bu top yüzünden. Al bakalım şimdi. Elinde mektup odasına yürüdü. Kapıyı açıp da tertemiz odasıyla karşılaşınca kardeşinin kırılan ayağı filan siliniverdi. Sevinçli bir heyecanla döndü. Siz, siz mi yaptınız bunu? Masumi başını önüne eğerek, sizden izin almadan hoş olmadı ama, dedi. İzne filan lüzum yok. Kim bilir nasıl yoruldunuz. Ben böyle yorgunluklara alışkınım. Öyle mi? 4. ayrımın sonu, sayfa 44.